Ayrım 3. Kızılderili ve Çingene. Susan McBride. Sayfa 35. Bölüm 3. Güreç'in yük treni gibi uğulayarak esen rüzgarın ve son sürat yağarak durmaksızın evin duvarlarını döven dolunun sesini dinliyordu. Zaman durmuş gibiydi. Tam üstümüzde dedi Benny. Kardeşinin eline yapışıp öyle bir sıktı ki Gretchen'in parmaklarına kıpkırmızı oldu. Matilda olduğu yerde eşelenip Trudy'nin kucağına atladı. Gretchen boğulacak gibi hissedince ne zamandır nefesini tutmakta olduğunu fark etti. Derin bir nefes aldı. Bodrum'un tozlu havası boğazına yapıştı, öksürmeye başladı. Sanki biri şalteri indirmişti. Dolu fırtınası başladığı gibi birden yavaşlamıştı. Üçünün endişeli nefeslerinden ve Trudy'nin sözlerinden başka bir şey duyulmuyordu. İyiyiz, bir şey yok, iyiyiz. Sessizlik çökünce Gretchen cesaretini toplayıp gözlerini açtı ve sinirli sinirli volta atıp duran Matilda'yı gördü. Geçti mi? Benny onun elini bırakıp başını bir sağa bir sola yatırdı. Evet, geçti. Rahatlamıştı, gülümsedi. Atlattık. Şimdilik dedi Gretchen. En azından evleri başlarına yıkılmamıştı. Yukarının haline bakmaya korkuyor, hele dışarıyı düşünmek bile istemiyordu. Çıkıp yukarıyı bir kontrol edeyim dedi. Kardeşlerinin ellerini bırakıp ayağa kalktı. Feneri merdivene doğru tutup basamakları çıkmaya başladı. Tavandaki ampul patlamıştı. Ama Trudy ile Benny'yi karanlıkta bırakmasının bir önemi yoktu. Işık olmadan da gayet iyi idare edebiliyorlardı. Hem Gretchen onları çağırmadan yerlerinden bile kıpırdamazlardı zaten. Kapının kilidini açarken nefesi daraldı. Bir enkazla karşılaşmaktan korkuyordu. Ama mutfağa gittiğinde her şeyin bıraktıkları gibi durduğunu gördü. Her şey yolunda diye aşağı seslendi. Ardından gelen ayak seslerini duyarken şansımız varmış diye söylendi. Tıpkı Annika'nın rahminden çıktıkları gibi önce Benny, peşinden de Trudy çıktı. Her şey griye dönmüş dedi ikizlerden büyük olanı. Bir yandan da er yordamıyla mutfak lavabosunu arıyordu. Elektrik kesilmiştir sanırım, değil mi? Karanlıkla aydınlık arasındaki o belli belirsiz farkı algılayabiliyorlardı. Evet dedi Gretchen. Mutfağın elektrik düğmesini açıp kapadı. Elektrik kesilmişti. Ocağa doğru ilerlerken neyse ki gaz ocağımız var dedi Tracy neşeyle. Ben bir çay koyayım. Papatya içelim bence. Biraz sakinleşiriz. Kalbim hala küt küt atıyor. Gretchen yemek odasına, oradan koridora ve oturma odasına geçti. Her şey yerli yerinde olduğundan emin olmak istiyordu. Çok şükür. Çerçevelenmiş nakışlar ve aynalar duvarda asılı duruyordu. Pencereler sağlamdı. Camlara yapışan ıslak, çamurlu yapraklar vardı sadece. Tavanda yeni bir leke yok gibi görünüyordu. Sadece alçıda, zaten uzun zamandır orada olan hafif bir çatlak vardı. Mutfağa geri dönerken ev tek parça olarak kalmayı başarmış gibi görünüyor diye seslendi. Ayaklarına sürtünüp duran Matilda'ya basmamak için dans eder gibi yürüyordu. Kepekleri bir şeyler olmamıştır umarım dedi Trudy. Benny demliğe su doldururken o da annesinden kalma porselen fincanları almak için mutfak dolabına uzanıyordu. Kırılan dökülen bir şey varsa Walter'ı arayalım. Bunu öyle bir hevese söylemişti ki Benny ona takıldı. Tamirciye mi yanıksın sen Trit? Hadi oradan be diye haykırdı Trudy. Çeşmeyi kapatıp demliği ocağa koyan Benny, kepenkleri tamir etmesi için Walter'a ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum dedi. Sadece birkaç kere çarptı o kadar. Hem Gretchen yukarı çıkıp kırık pencere var mı diye kontrol etmemize izin vermez değil mi? İmkanı yok dedi Gretchen. Yukarı bakmadım daha. Ben inene kadar siz burada bekleyin. Ufak tefek hasardan başka bir şey olmadı bence dedi. Beni. Gazlı ocağının düğmesini tutup çevirdi. Bir tıslama duyuldu ve ocak puf diye yandı. Toprak ana aklımızı başımıza getirdi. Ama yine de tek parça kalabildik. Trudy fincanları bırakıp biraz öne eğilmiş, aralık pencereden başını uzatmış, tavşan gibi burnunu buruşturmuştu. Çok garip dedi. Burnuma limonata kokusu geliyor. Şeyden beri. Neyse işte. Ne zamandır bu kokuyu almıyordum. Bana neyi hatırlattığını bilirsin Gretch. Evet bilirim diye onun lafını ağzına tıkadı Gretchen. Kardeşi hep Sam Winston'ın dürüstlük ve limonotu koktuğunu söylerdi. İşin garibi Gretchen de tam o anda Sam'i düşünüyordu. Fırtına her şeyi alt üst etmişken onu aklından çıkarmayı beceremiyordu. Belki de bir işarettir dedi Trudy. Öyleyse de iyiye işaret olur umarım dedi Gretchen. Ağzı kurumuştu. Umarım. Ama ön bahçeye bakan pencerenin önünde duran Gretchen'ın pek de umudu yoktu. Evleri kasırgadan hasar almadan kurtulmuştu. Ama arazi hiç de öyle değildi. Çimenlere ve taşlı yollar, dallar düşmüş, yapraklar ağaçlardan kopup etrafa savrulmuştu. Uzaklara bakınca dikili olması gereken elektrik ve telefon direklerinin yerlerinde olmadıklarını gördü. Çamaşır ipi gibi bel vermişti teller. Gökyüzünden hızla uçuşan gri bulutların arasından yüzünü göstermeye çalışan güneşe rağmen görünen manzara hiç de iç açıcı değildi. Etraf savaş alanına dönmüştü. Gretchen feneri bir kenara bırakıp telefonu kontrol etti. Ahizeyi kulağına koyup çevir sesini dinledi. Alo dedi. Kırmızı tuşlara basarak bir numara çevirmeyi denedi. Hiç ses yoktu. Telefon kesilmiş. Kahretsin. Beni iç geçirdi. Mutfak tezgahına tutunarak ilerledi. Ocağın önünde durdu. Suyun kaynamasını beklemeye başladı. Aslında acil olarak birini aramamız gerekmiyor. Zaten aramak istesek de kasabadan birine ulaşabileceğimize dair pek emin değilim. Amy'nin sana verdiği cep telefonunu hiç açmadın değil mi Gretch diye sordu Trudy. Sinyal alamadım dedi Gretchen. Birçok kez denemelerine rağmen çiftlikte kablosuz hiçbir alet çekmiyor gibi gözüküyordu. Ama boşa çabaladıklarını anlayınca dizüstü bilgisayar ve cep telefonu heveslerinden vazgeçmişlerdi. Bir türlü sonuca ulaşamadığı için canından bezen teknisyenlerden biri etrafta sinyalleri engelleyen manyetik bir şey olduğunu söylediğinde Gretchen hemen bunun sebebinin Abby'nin çocukken çiftlikte olan bütün tuhaf olaylardan sorumlu tuttuğu hayaletler olabileceğini düşünmüştü. Kapıda kimse olmadığı halde zil çaldığında ya da ışıklar Morse alfabesi gibi esrarengiz bir şekilde yanıp sönmeye başladığında mesela. Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar gelip her şeyi tamir edecekler eminim. Her şey düzelecek diyerek kardeşlerini rahatlatmaya çalıştı. Ama bunların boş vaatler olduğunu biliyordu. Çünkü kasabanın 5 kilometre dışındaydılar ve sıra hep en son onlara gelirdi. Kıpırdamadan durursanız dışarı çıkıp etrafı kolaçan edeceğim. Gretchen yastık çizmelerini buldu. Arka kapıya yöneldi. Kapının önündeki banka oturup spor ayakkabılarını çıkardı ve çizmelerini giydi. Çamurla yıkanmış arka kapıyı açıp verandaya çıkarken Matilda ayakları arasından dışarı süzülüverdi. Arkalarından sinekliğin çarparak kapandığını duydu. Cesaretini toplayıp bahçeye çıkar çıkmaz suratına toprağın ıslak, çamurlu ve gökyüzünün ıslak çamaşır gibi sıkılmış keskin kokusu çarptı. Çatıdan, ağaçlardan suların damladığını duyabiliyor, çiseleyen yağmurun avare damlaları gözyaşı gibi yanağından süzülüyordu. Kuşlar cıvıldamaya başladılar. Saklandıkları yerlerden boy gösterip fırtına sonrası dünyayı teftişe çıktılar. Etrafa savrulan dalları ve çalılıkları görmezden gelen Gretchen eski çiftlik evine baktı. Çevresini dolandı ve döşemelerden kopan beyaz tahtaları alıp taş kaidenin üstüne kaldırdı. Kepeklerden ikisi gevşemiş, yamulmuştu ama diğerlerinde bir hasar göremedi. Lastik çizmelerinin altındaki toprak engebeli ottan bir halı hissi veriyordu. Köşeyi dönünce pencereden birinin seslendiğini duydu. Gretch, her şey yolunda mı orada? Biraz dağılmış ama önemli bir şey yok. Sesin geldiği pencere açıldı. Trudy'nin yüzü ortaya çıktı. Beni devrilen ağaç var mı diye soruyor. Yerin sallandığını hissetmiş. Büyük bir ağaç devrildi herhalde diyor. Bir bak istersen. Trudy pencereden çekilip kanadı hafifçe aralık bıraktı. Beni bir ağaç devrildi diyorsa bir ağaç kesinlikle devrilmiştir diye düşünen Gretchen ön bahçede dolaşıp kırılan ince dalları verandaya topladı. Basamakları temizledi. Her şeyi sağa doğru yığdı. Bu arada birden Matilda beliriverdi. Tüysüz kuyruğu bayrak gibi dikilmiş, ucu endişeyle kıvrılmıştı. Matilda endişeyle miyavlayınca Gretchen eğilip onun sırtını kaşıdı. Biliyorum kızım, her şey alt üst oldu ama düzülecek. Ve Matilda o ana kadar hiç yapmadığı bir şey yaptı. Ağzını açıp Gretchen'ın elini ısırdı. Derisini yırtacak kadar sert bir ısırık değildi. belki ama taze diş izleri açıkça görünebiliyordu. Ne yapıyorsun? Gretchen hızla doğrulup elini ovaladı. Matilda kederle miyavlıyor, hayalete benzeyen gövdesi ileri geri gidip geliyordu. Kedi çıldırmış gibiydi. Mavi gözleriyle Gretchen'a öyle bir bakış attı ki Gretchen ister istemez verandadan atlayıp ceviz ağaçlarının oraya doğru koşmaya başladığında onun peşine takıldı. Ama Gretchen Treddy'ye söz vermişti. Devrilen ağacı bulacaktı. ''Kusura bakma kızım'' dedi. Uçarcasına giden Matilda'nın ardından ve kırılan dallarla çevreden uçan molozlarla dolu olan taşlı yola doğru yöneldi. Epeyce uzakta yerinden sökülmüş tren raylarının oradaki çitlerin bir kısmının devrildiğini gördü. Ellerini beline koyup kahretsin diye söylendi. En azından Treddy bu işe memnun olacaktı. Çünkü ortalığı toparlayıp tekrar eski haline getirmesi için Walter'ı çağırmaları gerekiyordu. Gretchen botları çamurlu yolda bata çıka yürümeye devam etti. Havada o kadar yoğun bir nem vardı ki kendini ıslak bulaşık bezi gibi hissediyordu. Toprak yola doğru 500 metre kadar ancak gitmişti ki gördüğü şey karşısında ağzından hafif bir inilti çıktı. Olamaz. Tam karşısında dinozora benzeyen kocaman bir şey duruyordu. Karnında bir delik vardı. Gretchen bunun bir dinozor olmadığını farkındaydı. Winston çiftliğini bekleyen girişteki 100 yıllık meçe ağacıydı bu. Gretchen'ın yüreği sızlıyordu. Sanki ailesinden birini kaybetmiş gibiydi. Meşe ağacı topraktan sökülmüş, kökleri dışarı çıkmış, toprakta koca bir çukur açılmıştı. Eskiden göğe uzanan dalları şimdi toprağın altından çıkıyormuş gibi görünüyordu. Ve bu koca dağlar 15 metrelik bir alanı kaplamış, garaj yolunu kapatmıştı. Gretchen'ın kamyonu çıkartmasına imkan yoktu. Telefon çalışmıyordu. Çiftlikten dışarı çıkamıyorlardı. Kasırga dünya ile ilişkilerini kesmekte muazzam bir iş çıkarmıştı doğrusu. Gretchen tüm bu olanların bir amacı olduğunu düşündü nedense. Şerif Tilby ve adamlarının bu koca ağacı kesip taşımalı bir haftalarını alacak dedi kendi kendine. Ve tam o sırada Matilda aniden yanında beliriverdi. Miyavlayarak endişelerini anlatmaya çalışır gibiydi. Gretchen içindeki sıkıntıyı atmak ister gibi derin derin nefes alıp verdi. En kötüsünü atlattıklarını düşünerek metin olmaya çalışıyordu. Kasırgadan etkilenen kasabalıların çiftliklerinin darmadağın olduğunu, evlerinin silolarının yıkıldığını, hayvanlarının telef olduğunu, nice canlar kaybettiklerini biliyordu. Tüm bunlarla karşılaşınca yıkılmış bir meşe ağacı solda sıfır kalıyordu. Haydi bakalım kedicik, gidelim. Gretchen dönüp eve yollandı. Ama Matilda gitmemekte kararlı gibi görünüyordu. Kemikli gövdesiyle Gretchen'ın önüne düşmüş, Gretchen'ın ayaklarına dolanıyor, çizmesinin burnunu tırmıklayıp duruyordu. Gretchen onu kovaladı ama kedi inat ediyor, sanki hayaletler tarafından ele geçirilmiş gibi boğuk boğuk miyavlıyordu. Gretchen'ın ense tüyleri diken diken olmuştu. ''Ne var Lesi, Timmy kuyuya mı düştü yoksa?'' diye sordu kediye. Matilda hırıldamayı bırakıp Gretchen'a imalı bir bakış attı ve yeniden ceviz koruluğuna doğru koşmaya başladı. Gretchen bu sefer onu görmezden gelemedi. Peşine takıldı. Çimlerin yamyazsa oluşu dikkatini çekmişti. Yamyazsa olmakla kalmamış, daire şeklinde biçilmişti sanki. Nasıl bir makasla biçilmişse çimlerin rengi bile değişmişti. Sanki kasırga koruluğa doğru bir yol açmıştı. Meşe ağacını yerinden sökmüş, eğip bükmüş, eski çiftlik evinden uzağa fırlatmıştı. Neyse ki kasırga koruluğa bu kadar çok zarar verememişti. Bu koruluktaki meşeler Abbey donmadan önce bile vardı. Presbiteryen Kilisesi'nin Nemrut suratlı papazı Winston çiftliğinin verandasında belirip Sem'in Afrika'daki insani yardım kampında kaybolduğunu, ölmüş olduğundan şüphelendiklerini söylediği gün meşeler meyveden kesilmişlerdi. Papaz elindeki Sem'in özel eşyalarıyla dolu plastik poşeti onlara vermişti. Poşetin içinden pasaportu, arka cebinde hiç çıkarmadığı siyah tarağı, sayfaları yıpranmış bir Hemingway kitabı ve Gretchen'ın rengi olmuş, kenarı köşesi kırılmış bir fotoğrafı çıkmıştı. O uğursuz gün Gretchen, Lily ve Cooper Winston'la beraberdi. Karnı burnundaydı. Kasaba dedikoduyla çalkalanıyordu. Sem'in ailesi bebeğin babasının Sam olduğundan şüpheleniyordu. Ne de olsa Sam'le Gretchen uzun süredir beraberdirler. Oğullarının kayıp hatta ölmüş olabileceği haberini aldıkları anda yüzlerinin ne hale geldiğini gören Gretchen ağzından ister istemez şu sözler dökülmüştü. Sam ölmedi. En azından tam anlamıyla değil. Sallanan sandalyeden kalkıp önlerinde durmuş, şiş karnını sıvazlamıştı. Ardında bir parçasını bıraktı. Size onun söylemesini istemiştim. Ama artık o konuşamayacağına göre size haberi ben veriyorum. Son derece metin bir kadın olan Lily, gözyaşları içinde bebeği olacağını biliyor muydu diye sordu. Evet, biliyordu. Gretchen rahat bir nefes almıştı. En azından bu uydurma değildi. Perişan hallerine rağmen gülümsemişler. Ona öyle bir sarılmışlardı ki Gretchen bir daha hiç bırakmayacaklarını düşünmüştü. Bunun berbat bir yalan olduğunu bilmesine rağmen Gretchen acılarını bir nebze de olsa azalttığı için bu yaptığının o kadar da kötü olmadığını düşünmüştü. Gretchen bugün olsa yine aynısını yapardı. Matilda, nereye gidiyorsun diye seslendi ama kedi gözden kaybolmuştu. Gretchen adım attıkça çizmesinin tabanına taşlar giriyordu. Doğu tanelerinin duvarlara çarpışı geldi gözünün önüne. Ama etraftaki buz toplarına hiç bakmadı. Ayaklarının altındaki dolu taneleri taş gibi sertti. Toprak ceviz taneleriyle delik deşik olmuştu. Aman Tanrım. Gretchen meşe koruluğuna bakınca gözleri fal taşı gibi açıldı. Yerler yüzlerce cevizle doluydu. Belki binlerce. Nasıl olabilirdi böyle bir şey? Tüyleri diken diken oldu. Kalbi küt küt atmaya başladı. Nereden gelmişti bunca ceviz? Meyve vermeyen ağaçlardan olamazdı. Hem ceviz mevsimi de değildi. Kendini başını yukarı kaldırmış, acaba gökten mi yağdı diye düşünürken buldu. Yoksa bu bir işaret miydi? Dağılmakta olan gri bulutlara baktı. Gök mavi yüzünü göstermeye başlamıştı. Dağların arasından güneş ışıkları süzülüyordu. Yağmur damlalarıyla ıslanmış yapraklar parıldamaya başladı. Yüzünü ısıtan güneşe dönüp bir an gözlerini kapadı. Kasırganın çiftliği hiç uğramadığına ikna olmaya yetmişti bu. Matilda bir ölüm meleği gibi miyavlayarak ceviz ağaçlarından birinin etrafında dönüp durmasa bu sakinliğin tadını çıkarabilecekti. Miyav, miyav. Tamam, tamam. Gretchen yavaşça esrarengiz nesneye doğru ilerledi. Çamaşır ipinden kopup uçmuş bir çarşaf mıydı bu, yoksa mısır tarlasındaki korkuluk mu, ya da gözleri mi onu yanıltıyordu? Hani bir keresinde yaralı bir sincap gördüğünü sanıp dışarı koşmuştu da gördüğü şeyin kurumuş yapraklardan başka bir şey olmadığını anlamıştı sonra. Ah! Yaklaştıkça sesler duymaya başladı. Bunlar ne bir kuş cıvıltısı ne de Matilda'nın miyavlamasıydı. İniltiydi. Hafiften ve boğuk. Gretchen bu sesin bir insana ait olduğunu anladı. Kırılmış dağların arasından düşe kalka koşmaya başladı. Her adımda aklına kötü şeyler geliyordu. Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım. Çok geçmeden soluk renkli bir ten çarptı gözüne. Devrilmiş bir ceviz dalının altında yüzü koyun yatmakta olan adamı görünce yüreği ağzına geldi. Kolları iki yana açıktı. Bacakları boylu boyunca uzanmıştı. Sakallı, yalın ayak haliyle modern zamanların insasına benziyordu. Miyav, miyav, şşt. Gretchen Matilda'yı kenara itti. Diz çöküp cesaretini toplayarak adamın perişan bembeyaz yüzüne dokundu. Teni ıslaktı ama soğuk değildi. Solgun dudaklarından hafif hafif nefes alıp veriyordu. Ağarmış yaka hizasına kadar gelen uzun sakalına yapraklar, küçük dal parçaları yapışmıştı. Beyaz gömleği çamur içindeydi. Kot pantolonunun bir bacağı yırtılmış, kasırga ayakkabıları ile çoraplarını çıkarıp atmış gibi yalın ayak kalmıştı. Gretchen'ın ilk fark ettiği şey ellerinin ve ayaklarının yanmış olduğuydu. Yoksa yıldırım mı düşmüştü üstüne? İyi misin diye sordu ve adamın etrafında emekleyerek dolanmaya başladı. Kıpkırmızı olmuş avuçları ve ayak tabanları çizik içindeydi. Ama Gretchen bir yerinin kanadığını ve kırılan bir yerinin olmadığını fark etti. Beni duyabiliyor musun? En kötü yarası kaşının üstündeydi. Yeşil, mor bir renk almış olan çürük göğün fırtınadan önceki halini anımsatıyordu. Kendinde misin? Üstüne doğru eğilerek adamdan cevap almayı denedi. Yine de Gretchen. Bu sefer adam inleyerek yavaşça döndü. Buraya nasıl geldin? Adam gözlerini kırpmıştı. Hafifçe aralanan göz kapaklarından boş boş bakan gümüş grisi göz bebekleri göründü. "Yaşıyor musun?" diye mırıldandı. Neredeyse duyulmaz bir sesle. Evet, bir an için göz göze geldiklerinde Gretchen'ın içi titredi. Emin olmasaydı bu gözlerin Sam Winston'a ait olduğuna yemin edebilirdi. Ama o olamazdı. Bu mümkün değildi. Sam yaşasa bugün 60 yaşlarında olacaktı. Ama bu yabancı çok daha yaşlı görünüyordu. Hem Sam Winston yıllar önce ölmüştü. Sesi titreyerek "Kimsin sen?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedi adam fısıldayarak. İnliyordu. "Tamam, ziyanı yok." Gretchen onun omzunu hafifçe sıktı. "Ayağa kalkabilecek misin? Yardım edebilir misin?" Gretchen elinden geldiğince ona destek verdi. Adam sendeleyerek ayağa kalktı. Uzun boylu olduğu gibi ayrıca bir ölü gibi de ağırdı ve onu yürütmeye çalışmak neredeyse Herkül'e yaraşır bir güç istiyordu. Gretchen yollarının üstündeki cevizlere basıp kayan adamı uyardı. "Dikkat et, çiftlik evine gelmeleri sanki yıllar sürmüştü. İkisi de nefes nefese kalmıştı. Geldik sayılır." Arka kapının merdivenlerini çıkarken Gretchen'ın bacakları zonkluyor, kolları sızlıyordu. Adam sendeleyip duruyordu. Düşmesi an meselesiydi. Gretchen son bir gayretle onu yukarı çekip sineklik kapısını açtı. İçeri girdiler. Ampul ateş böceği gibi titreyip söndü. Elektrik yoktu. Adam acıyla derin bir nefes alınca Gretchen içeri seslendi. "Benny, Trudy, yardım edin, çabuk. Neler oluyor?" dedi ikizlerden yaşlı olanı. Gretchen adımı sürükler vaziyette içeri alırken o da kapıya tutundu. "Yanında biri mi var?" Gretchen oflaya puflaya adımı mutfaktan yemek odasına, oradan da oturma odasına götürürken "Bir adam yaralı," diyebildi ancak. Lambalar bir yanıp bir sönüyordu. Gretchen çakan şimşeklerin altlık elektrik yükü bırakmış olabileceklerini düşündü. "Doktor çağıralım mı?" dedi beni. Arkalarından geliyordu. Gerçi telefon da çalmıyor ama arabayla da götüremeyiz. Koca meşe ağacı yolu tıkamış. Gretchen adamın ağırlığı altında eziliyordu. Düşe kalka sonunda onu oturma odasındaki aslan ayaklı kanepeye götürmeyi başardı. "Doktora gerek yok," dedi. "Adam güç bela. Biraz uzansam yeter." "Tamam." Gretchen kasabaya gitmek için 5 kilometre yolu yürümek zorunda olduğunun farkındaydı. Çiftlikte sıkışıp kalmışlardı. "Hadi uzan bakalım." Elinden geldiğince nazik olmaya çalışarak adamı kanepeye yatırdı. Adam bez bebek gibi kendini eskimiş pamuklu minderlere bıraktı. Gretchen yavaşça onun ayaklarını kaldırıp başının altına bir yastık koydu. Adamın başı yana düşüp gözleri kapanırken Gretchen hafifçe onun yanağına dokundu. "Beyefendi, uyanık mısınız? Konuşabiliyor musunuz?" Adam cevap vermedi, inlemedi bile. Aniden derin bir uykuya dalmıştı. "Ne oluyor? Yanındaki kim Gretch?" diye sordu Trudy. Kardeşlerinin peşinden o da yetişmişti. "Bir adam bulmuş dışarıda," dedi Benny. "Çiftlikte mi?" "Ceviz koruluğunda," dedi Gretchen. Adamın hafifçe inip kalkan göğsüne bakıyordu. Bilinci açıktı, nefes alıyordu. Sadece biraz hırpalanmış. Ya iç kanaması varsa, Trudy endişeyle ellerini ovuşturmaya başladı. "Onu burada tutarak daha çok zarar veriyor olabiliriz. Başka çaremiz var mı ki?" Gretchen derin bir nefes aldı. "Ne yapmasını bekliyorlardı acaba? Et bıçağıyla ameliyat yapıp yorgan iğnesiyle dikiş atmasını mı? Evde basit bir ilk yardım çantasından başka bir şeyleri yoktu. Çömeldiği yerden kalktı. Bakın," dedi kardeşlerine dönerek. "Bu gece gözümü ondan ayırmayacağım, tamam mı? Telefonlar çalışmaya başladığı anda doktoru ararız. Ağaçlar yolu üstünden çekilene kadar onu bir yere götüremeyiz. Burada beklemekten başka çaremiz yok. Elimizden geleni yapacağız. Umarım çabalarımız bir işe yarar." Trudy başını salladı. "Haklısın. Elbette Gretch. Düşünemedim. Neyse, hiç değilse elektrik geldi." Benny perde inmiş gözlerini kısarak etrafına baktı. "Artık daha aydınlık. Hatlar bu kadar çabuk tamir oldu mu? Elektrikler gelmişti gerçekten de. Ama Gretch'in bunun nasıl olduğunu bilemiyordu." Adamı içeri getirmeden önce ev daha karanlıktı. Doğrusu tamir olan bir şey yoktu. Trudy ikiz kardeşinin koluna sarıldı. "Ortada böyle esrarlı bir olay varken elektrikleri nasıl düşünebiliyorsun? Bu adamın kim olduğunu, nereden geldiğini hiç mi merak etmiyorsun?" Benny başını salladı. Yüzünü Gretchen'a döndü. "Aslında ediyorum. Onu nerede buldum demiştin?" Gretchen kirli elini kotuna sildi. Titreyen parmaklarını görmezden geldi. Ceviz koruluğunda öylece yerde yatıyordu. Kasırga onu sürüklemiş olmalı. Bu adamı nasıl bulduğuna dair mantıklı bir açıklaması yoktu. Matilda götürdü beni oraya. Götürene kadar da öfkeden kudurdu. Ezilmiş otlarla, cevizlerle dolu yolun sonunda buldum onu. Ne cevizi dedi Treddy. Bizim ağaçların mı? Geniş burun kemerinin üstünde uzanan kaşları çatıldı. Benny'nin yüz ifadesi de aynıydı. Mümkün değil. Yıllardır o yaşlı papaz Sam'in dönmeyeceğini söylediğinden beri o koruluktan ceviz çıkmıyor. Cevizlerin nereden geldiğine dair hiçbir fikrim yok. Gretchen sandalyeye dayanıp çamurlu çizmelerini çıkardı. Sanki dolu değil de ceviz yağmış gökten. Bu çiftliğe ikinci kez cennetten ceviz yağıyor dedi Benny. Treddy'nin eline uzanırken. Bu adam kimdi demiştin? Demedim çünkü kim olduğunu bilmiyorum. Gretchen çizmelerini bir kenara koydu. Kardeşlerinin yüz ifadesini göremiyor olmalarından çok memnundu. Çünkü onlara gerçeği söylemediğini hemen anlarlardı. En azından tüm gerçeği. Bu adamda aşina olduğu bir şeyler vardı. Gözlerinin renginden, o tuhaf ceviz yağmurundan öte bir şey. Ona kim olduğunu sordum ama hatırlamıyor. Mutlaka kafasındaki şişlik yüzündendir. Bırakalım da uyusun. Uyanınca hepsini sorarız. Ama kardeşlerinin ahiret soruları bitmemişti. Genç mi, yaşlı mı diye sordu Treddy. Kanepeye bir adım yaklaşıp sanki adamı görebilecekmiş gibi eğildi. Yaşlı denebilir ama çok pis olduğu kesin. Gretchen yüzüne düşen ağarmış saçlarını çekti. Uzun mu kısa mı dedi Benny. Gretchen iç geçirdi. Bir an önce mutfağa gitmek istiyordu. Benden uzun, kayıp ve derin acıların kokusu var üstünde dedi Treddy. Çenesini hafifçe kaldırdı. Sanki yıllardır oradan oraya sürüklenmiş gibi. Korktuğu konusunda hiç şüphem yok dedi Gretchen. Ama o daha çamur ve ter kokusunu kastetmişti. Mutfağa gidip bir havlu aldı. Sıcak suyla ıslattı. Sonra oturma odasına dönüp kanepenin önünde diz çöktü. Bir an adamın sert yüz hatlarına, kalın kaşlarına, çenesine baktı. Yüzündeki yapışmış saçlar, çamur ve yapraklara rahatlıkla okunabilen yılların acısına rağmen geride ona Sam'i hatırlatan bir şeyler vardı. Hadi seni biraz temizleyelim. Yavaşça alnına yapışan saçları çekip ıslak beze çenesini silerken adamın simsiyah kirpikleri kıpırdadı. Gretchen bilincinin yerinde olup olmadığını merak ediyordu. Değilse bile aklından çıkaramadığı düşünceleri yine de dile getirmek istiyordu. Samuel Winston bu çamurun ve yüzüne işleyen 40 yılın ardındaki sen misin? Onca zaman sonra geri mi döndün? Afrika'da ölmedin mi? Ellerin, ayakların mı yaralandı? Zamanından önce mi çöktün? Tüm bunlar son derece zorlama, hatta ümitsiz düşüncelerdi. Bunların olmasına en küçük bir ihtimal bile yoktu. Ama ya bu adam gerçekten Sam'se, ya son gördüğünde büyük bir yalan söylediysem, onca yıl sonra yeniden hayatına geri gönderildiyse, ya sahibi olduğu bu eve geri geldiyse, Sam'in annesiyle babası burayı Gretchen'la Abby'ye bırakmışlardı. Onun Sam'in gerçek aşkı ve Abby'nin tek çocuğu olduğunu sanıyorlardı. Ya şimdi uyanıp her şeyi hatırlar ve Gretchen'ın yalancı olduğunu söylerse... Kes artık dedi Gretchen kendi kendine. Ne zamandır tuttuğu nefesini bıraktı. Kasırga onu çok sarsmıştı. Devrilen meşe ağacı ve nereden geldiği belli olmayan cevizler çok rahatsız etmişti. Bütün bunlar aklını karıştırıyor, olmayacak sonuçlara varmasına sebep oluyordu. Cevizler dedi Treddy. Gretchen'ın aklından geçenleri okur gibiydi. Sen de bunun bir anlamı olduğunu düşünmüyor musun? Herkes demez miydi göğü kontrol edebilir diye ve yağmur yağdırabilir diye ekledi beni. O Afrika'ya gittiğinden beri her şey sakindi. Sanki tüm çiftlik nefesini tutuyordu. Yeter dedi Gretchen. Onun aklına gelen şeyi kardeşlerinin de düşündüğünü anlamış, çok tedirgin olmuştu. Sam hakkında anlatılan o hikayeler kaybolmasından sonra uyduruldu hep. Sam'in dedesi şaman olduğu için uydurulan basit kasaba dedikoduları işte. Sam Winston sıradan biriydi. Söylediklerinin doğru olmadığını kendi de biliyordu. Sam tanıdığı hiç kimseye benzemezdi. Aslında kıymetini onu sonsuza dek kaybedene kadar anlamamıştı. Ama Gretchen, çok ciddiyim beni diyerek kız kardeşinin lafını kesti Gretchen. Bu konuda bir kelime daha duymak istemiyorum. Gretchen, kardeşlerinin şüphelerine burun kıvırsa da bir türlü üstünden atamadığı tuhaf bir çekim hissediyordu. Sanki bir parçası uyanmış, içinde kıvranıp duruyor. Dışarı çıkmaya uğraşıyordu. Mantığının sesine kulaklarını tıkamış, içinde küçük bir umut ışığı belirmişti. Kolları, bacakları karıncalanıyor, sinir uçları yanıyordu. Tüyleri diken diken olmuştu. Hayalet görmüş gibiydi. Havalarda uçan, saydam bir hayalet gibi değil, elle tutulabilir, gerçek bir erkek gibi kokan bir hayaletti bu. Yakınlarda araba ya da kamyonet falan var mıydı, dedi Benny. Kendini sorular sormaktan alamadığı belliydi. Ama hiç değilse bu soru biraz mantıklıydı. Araba çarpması gibi bir ses duymadım ama çok gürültü vardı etrafta. Ben de araba görmedim zaten, dedi Gretchen. Ayakkabıları yoktu. Ayakları yara içindeydi. Ama uzun yol yürümüş gibi de kirli değildi. Kim bilir nasıl geldi buralara. Kardeşlerinin ortasında duran Gretchen adama baktı. Gözleri dalıp gitti. Mantıklı olan tek şey kasırgaya binip gelmiş olması, dedi Trady sakin sakin. Bir şey diyeyim mi Tred? Ben de öyle sanıyorum, diye fısıldadı Gretchen. Sanki gök yarılmış bu adamı kucağına bırakıvermişti. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 55.